Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Erkin Ergüney. Aposto ile yeni Ekonomi Hakkında Her Şey programında beraberiz. İlk bölümümüzü çekiyoruz. Bu podcast serisinde ekonomi bilimini hak ettiği yere koymak, dolar kaç TL olur bandından çıkarmak için ekonomiyi teorik ve pratik yönleriyle güncelle bağlayarak konuşmaya çalışacağız. Bugün ilk konuğumuz Arda Tunca hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hayırlı olsun.
Sağ olun hocam. Teşekkürler. Hoş geldiniz siz de. Arda hocamız ederim. Politik yolda ve iktisat ve toplumda yazar. Aynı zamanda bağımsız ekonomist ve ekonomik danışmanlık veriyor. Hocam tabii ki bu yani her konukta da böyle olacak eminim ama bu açıklama size yetersiz aslında. Sizin bahsettiğiniz pozitif, ekonominin pozitif olarak koyabildiği, neoklasik ekonominin belki söylediğimiz büyüme oranları, işsizlik vesaire gibi alanlar. Bir de bir yandan etik tartışmaları, bunun felsefi yanlarına değindiğimiz bir şey olacak. Bugünün konusu eşitsizlik sizin de bildiğiniz üzere. Ben birkaç tane not aldım. Çok sayı olduğu için bunu da düzgün bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Bakalım becerebileceğiz mi? İnsanların aklında bir noktaya gelecek mi? Eşitsizlik kavramına girmeden önce tabii sizin de bahsettiğiniz daha öncesindeki derslerinizde kapitalizm kavramı var. Kapitalizm şu anda bizim için baskın olan ekonomik modelin adı. Şu anda sermayedarın yarattığı iş modellerinden bahsediyoruz. Sermayedarların yarattığı istihdamdan bahsediyoruz. Ancak bu özellikle 1980'lerden bu yana aslında daha öncesinde de götürülebilir. Eşitsizlik yaratıyor. Eşitsizlik derken neyi kastettiğimizi de anlatalım. Toplum belli kesimlerinin hem gelir olarak hem servet olarak farklı paylar aldığı bir olgu bu. Burada mesela birkaç tane istatistik var. Biraz bakalım. Türkiye'de mesela gelir eşitsizliği üzerine World Inequality Report 2022'den alınmış. Dünya Eşitsizlik Raporu'nun 2022 versiyonundan. Burada toplumu en üst ve en alt olarak gelir şeylerinde, klasmanlarında ayrılmış. Türkiye'de mesela %10'u, en zengin %10, gelirin %54'ünü alıyor. Servetin %67'sine sahip oluyor. En düşük %50'miz servetin %4'üne sahip sadece. Yani en yüksek %10'un %67'lik servet dominasyonuna göre en düşük %50 %4'e sahip. Ve orta direkt diye tabir ettiğimiz %40 servetin %29'una sahip. Globalde aslında benzer bir noktadayız. Globalde en zengin %10 gelirin %52'sine sahip. Türkiye'de %54'tü. Ve dünyadaki en fakir %50 gelirin %8'ine sahip sadece. Bu tabii ki bize etik olarak ve felsefi olarak yanlış bir olgu gibi geliyor. Ben bir yandan bu program boyunca sizin görüşünüzde böyle olduğunu bildiğim için bir şeytanın avukatlığını da yapacağım. Burada şeyi de eklemek lazım. MENA bölgesi yani Middle East ve Northern Africa işte Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da eşitsizlikte en kötü bölge olarak tabir ediyoruz. Burada eşitsizlik eski ve yeni eşitsizlikten biraz bahsederek bence tarihsel bir açılış yapabiliriz. Kapitalizmin gelişimiyle beraber eskiden neydik, bugün ne olduk, yeni eşitsizlik bizi nereye getirdi?
Şimdi bir kere eşitsizlik kavramı bir gün mutlaka çözülecek ve bir mutlak eşitsizlik yaratılacaktır gibi bir hedefte koşamayız. Bu imkansız. Kapitalist sistem içinde en azından imkansız. Bu arada kapitalist sistem de zaten ben eşitsizliği çözeceğim gibi bir iddiada da değil. Kapitalist sistemin böyle bir amacı da olduğunu düşünmüyorum. Eşitsizliği hafifletecek bir takım unsurları hayata geçirmek, sosyal dengeleri gözetmek ancak hükümetlerin yapabileceği, onların misyonunda bulunan bir görev. Ve bazı eşitsizliklerin bir takım türleri ya da eşitsizliğin nerelerde, toplumun nerelerinde, ne ölçüde hissedildiği ya da hissedilmediği. Burada toplumda bu konuya bir isyan yaratıp yaratmadığı, bir feveran yaratıp yaratmadığı belli kesimlerinde toplumun sosyal mutabakat aslında bunu belirliyor. Bazı noktalarda ciddi eşitsizliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz toplumun bazı kesimleri arasında ki bu ülkenin bir ülkenin kendi içindeki sınıfsal eşitsizlikler olarak bunu adlandırabiliyoruz. Ama sınıflara odaklanacak olursak ilk etapta bir toplumun içinde kabul edilebilir düzeyde kimseyi rahatsız etmeyen bir sosyal mutabakatın olduğu bir eşitsizlik varsa bu o toplumdaki sosyal dengeleri çok fazla bozmuyor. Ama bazen toplumlar bunu hissetmiyorlar. Yani istatistikler ortada olsa dahi hissetmiyorlar. Ama bir takım kesimler buradan rahatsızlık duymaya bir takım itirazlar, bir takım sesler çıkarmaya başladıkları zaman işin o zaman boyutu değişiyor. Bu bir takım tarihte de biliyoruz devrimlere kadar falan gidebiliyor. Şimdi çok öteye gidecek olursak sanayi devriminden önce, sanayi devrimlerinin başlangıcından önce eşit yani gelir dağılımı, gelir durumunda, gelir artışı konusunda dünyada durağan bir yapı var. Dolayısıyla o dönemlerde yaratılan eşitsizliklerin içinde pek gelirin çok büyük bir etkisi yok. Genelde eşitsizliği belirleyen başka unsurlar devrede. Doğal afetler gibi, savaşlar gibi ya da bir takım sosyal başka bir takım olağanüstü gelişmeler gibi. Yani gelirin artışıyla birlikte oluşan bir durum yok. Gelirin artmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan eşitsizlik sanayi devrimlerinin başlangıcıyla ortaya çıkıyor. Ve tarih bize şunu anlatıyor, enteresandır ki gelirin arttığı dönemlerde gelir artışının ekonominin neresinden kaynaklandığına bağlı olarak oradan faydalanan bir takım kesimler oluşmaya başlıyor. Ama diğer tarafta oradan faydalanan kesimler başka başka sosyal gruplar olduğu durumda gelir artışı sırasında aslında eşitsizliklerin arttığını görüyoruz. Genelde ilk düz mantıkla gelir artarken eşitsizlikler azalır gibi düşünebilir herkes, her insan ama iktisadın pozitif demin dedik yani gerçekleşeni, olanı, biteni tespit ettiği istatistiki olarak sonuç şunu söylüyor ki gelir artışı olduğu dönemlerde bu gelir eşit dağılmıyor. Bu gelir artışını tetiklediği ve o tetiklenen noktanın etrafında kendisine yakın olan kesimlerde arttırdığı gelirler var. Ama diğer tarafta bu döngünün, bu gelir artışının dışında bıraktığı bir takım başka kesimler var. Dolayısıyla o sırada bu eşitsizlik artıyor. Ve ne enteresandır ki eşitsizlik savaş dönemlerinde, doğal afetlerin yaşandığı dönemlerde ya da korona krizinde yakın geçmişte gördüğümüzde azalıyor. Savaş durumu, servet vergisi çıkarıyorlar. Zenginlerden alınıyor. Orduya bir sürü işsiz insan orduya alınıyor. O insanlar orada bir gelir sahibi olmaya başlıyor. Dolayısıyla toplumun içerisinde çok düşük gelir grupları orduya dahil olduğu için örneğin orada bir gelir sahibi olabildiği için biraz eşitsizlik azalıyor. Yani şu noktadan şu noktaya doğru yukarı doğru giriyor. Belki. Evet, bir takım başka şeyler oluyor. Ya da koronada yaşadığımız dönem, yaşadığımız sırada da dünyada da gördük ki hükümet yardımlarıyla hakikaten ek gelire ihtiyacı olan, işsiz kaldığı için ek gelire bir takım gelirlere belli bir dönem ihtiyacı olan insanlar bundan faydalandılar, hükümet yardımlarından faydalandılar. Şimdi tarihe bakıyoruz, sanayileşmeyle birlikte eşitsizlikler yukarı doğru çıkıyor. Yani 18. yüzyıl, 19. yüzyıl boyunca bu şekilde devam ediyor. O gün, o dönemlerde yaratılan eşitsizlikler, gelir adaletsizliği bu sanayileşme sürecinde ortaya çıkıyor. Teknoloji devreye giriyor. Teknolojiyle ilgili bu devreye girdiği için İngiltere'de 19. yüzyılın hemen başlarında ilk çeyreği içerisinde bir takım ayaklanmalar gerçekleşiyor. Süreç Marx'ı doğuruyor. Karşı tarafta başka bir eğilim, kapitalizmin çok ciddi bir analizi var bu sanayileşme sürecinin. Bu hemen hemen 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarına kadar aşağı yukarı devam ediyor. Ta ki 1. Dünya Savaşı'na kadar tepe noktasına, zirve noktasına ulaşıyor ki 19. yüzyılın sonları yani 1800'lerin sonlarında da yine dünyada aslında çok önemli bir küreselleşmenin, çok ciddi bir küresel ekonominin yaratıldığını görüyoruz. Ve bunun hemen arkasından bu sürecin burada işte iktisattaki demin dedik ya sosyal tarafı, iktisat sosyolojisi açısından evet. Konuya baktığım zaman orada kurumlar vardır, güç ilişkileri vardır, sosyal ağlar vardır yani bu güç ilişkilerini belirleyen kendi aralarında. Toplumsal algı vardır. Bu dört kavram üstüne oturur. İşte iktisat sosyolojisi açısından konuya baktığımız zaman burada şunu görüyoruz ki orada bu bir takım denklemler bir takım başka yerlere eşitsizlik kavramını ya da ekonomik kalkınma sırasında her ülkenin tek başına ya da küresel boyutta ki sanayileşmeden Batı Avrupa faydalandı, Kuzey Amerika faydalandı, Avustralya faydalandı ama dünyanın geri kalanı faydalanmadı. Aynı zamanda teknoloji de orada gelişmişti çünkü. Teknoloji de orada gidiyordu. Bugün de baktığımızda farklı konuları konuşuyoruz ama benzer şeyler. Yine bir küreselleşme yaşadık 1980'lerden itibaren. Daha çok ona odaklanacağız biraz sonra. Ve bir bilgisayarların, çiplerin ve artık bugün öğrenen makinelerin, yani yapay zekanın artık devreye girdiği ve yapay zekanın ne gibi tehlikeler oluşturabileceği insanların refahına, sosyal yaşam içerisindeki huzuruna diyeyim. Teknolojinin türü ne? O herhangi bir ülkenin içindeki kurumlar hangileri ve bunlar nasıl çalışıyor? Onların arasındaki sosyal ağlar nasıl çalışıyor? Kuşkusuz ki güç ilişkileri var. Yani her toplumun içinde, bu Türkiye içinde geçerli, Peru içinde geçerli, Çin içinde geçerli. Hı hı. Güney Afrika, dünyanın hangi ülkesini bakarsanız hem kendi içindeki sınıflar, bir de dünyanın geri kalanı açısından, yani farklı coğrafyada farklı ülkeler, ülkeler arasındaki eşitlik ya da eşitsizlikler konusuna baktığımız zaman, bunların hepsinin arasındaki konuları incelediğimiz, baktığımız zaman burada bir güç ilişkileri var. Çok sıcak yaşadığımız bir savaş ortamı var falan. Hepsi bunların bir güç ilişkisi meselesi. Dolayısıyla burada böyle bir durum oluyor ama 1980'lerden sonra, yani eşitsizliklerin azaldığı bir dönem oldu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem. Çünkü dünya yorgundu. Küreselleşmeden 1800'lerin sonlarında küreselleşmeyi yaşadı. Bunun arkasından bir 29 buhranı, iki tane büyük savaş, İşte o dönem bir İspanyol gribi salgını 1920 falan filan. Dolayısıyla dünya yorgundu. Bir kendi kabuğuna çekildi. O sırada gelir artışı falan biraz tabii yani devam etti ama bu arada eşitsizliklerin azaldığı bir dönem olarak karşımıza çıktı bu dönem. Ama
Hacun Çang'ın 1945-80 arası kapitalizmin altın çağı olarak adlandırdığı, evet, işte evet, elektroniklerin, tüketici mallarının çok daha kullanışlı hale geldiği dönemden bahsediyoruz.
Evet, evet. Sonra 1980'lerden itibaren işte o Bretton Woods sistemi, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan, onun yıkılmasıyla birlikte sonra 73 petrol krizi, bütün bunların hepsi o dönemde bir küreselleşme olgusunu yeniden gündeme getirdi dünyada. Bir yeniden bir denemeydi. Yani bir hemen hemen 100 sene önce başlayan, sonra tatsız sonuçlanan bir süreç, hadi tekrar ayağa kalkalım dendi. O sırada tabii belki dünya bunu böyle okumadı, böyle görmedi o dönemde. Başka bir heyecan vardı, başka türlü algılandı ama işin sonunda öyle bir noktaya gelin ki, ve bu sürede iki tane önemli konu oldu. Bir, firmaların, yani çok uluslu şirketlerin ucuz emek arayarak üretim yapmaya çalıştı ki burada ilk aklımıza tabii Çin geldi. O ucuz emekten faydalanmak isteyen uluslararası ve çok uluslu şirketler o ucuz emekten faydalanmak suretiyle bir üretim zinciri, uluslararası tedarik zincirleri yarattılar, kurdular. Ama bu tabii o sırada neye sebep oldu? Çin'de çok aniden yükselen bir fakir ve orta sınıf yarattı. Yani evet, yani fakir ve orta, yani fakir sınıfı yukarı aldı, orta sınıfı da daha da yukarı çıkarttı. Dolayısıyla hem Çin'de hem Hindistan'da, Asya ülkelerinde genel olarak o dönemde yukarı çıkan çok büyük bir piramitte, gelir piramidinde orta sınıfın çok yükseldiği, çok kendine geniş bir alan bulduğu bir dünya karşımıza çıktı.
Çin hatta bunu övünür. 400 milyon insanı şeyden
sefaletten çıkarttık diye. Evet. Şimdi bu Çin için ya da genel olarak diğer Asya ülkelerinde dahil ettiğimiz zaman küreselleşmenin kazananları bu bölgeydi. Küreselleşmenin hiçbir şey kazandırmadığı kesim de gelişmiş ülkelerin, yani nasıl ki sanayi devrimleriyle az önce saydığım Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya dedim. İşte bu ülkelerin orta sınıfları, Japonya'da dahil edelim buna, zengin ülke kategorisinde, bunların orta sınıflarının yerinde saydığı, reel gelirlerinde herhangi bir artışın olmadığı bir süreç yaşandı. Şimdi gelir dağılımından aslında işte sosyal tarafa şöyle geliyoruz, siyaset üstünden geliyoruz. Popülist bir takım söylemleri geliştirdi. Bu popülist söylemlerin gelişmesinde aynı zamanda nasıl ki Asya ülkelerinin fakir sınıfları ve orta sınıfları yükselen ve kendini yukarı atan kesimleri olduysa küreselleşmenin, işte o %1'lik kesim, %1, %99 az önce söylediğimiz
en zengin %1
kesim. En zengin %1 bu finansallaşma süreciyle birlikte, yani iki tane olgu, biri ucuz emekten faydalanma, diğeri de korkunç bir finansallaşma, yani uluslararası sermayenin çok süratle kısa vadeli sermayenin hareket edebildiği bir dönemde beraberinde geldi. İşte bu dönem az önce o biraz benim hastalıklı olarak tanımladığım iktisadın sosyal olma özelliğini, iktisadın sosyoloji kaynağından, sosyolojiden geldiğini ve bu iki bilimin aslında 1980'den sonra da birbirine yaklaştığını görüyoruz. Arada iktisat çok ilerledi.
Evet.
Koptu. İlerlemeyi çok da olumlu anlamda başka söyleyemiyorum.
Başka bir noktaya gitti diyebiliriz.
Evet, yani kendini matematiksel formüllere attı. İşte 1970'de Nobel bu anda bilimsel yönümünü geliştirdi. Falan başka bir dünya
biraz
yarattı.
Biraz daha ekonominin pozitif bilime gittiği bir alandan
biraz daha oraya
aslında.
Evet, biraz
belki
daha oraya gitti.
Belki şunu da söylemek lazım hocam belki de. Yani neoliberallerin, ya sizin şu an verdiğiniz tarihsel çerçeve çok önemli. Neoliberallerin aslında söylediği şey de şuydu 1980. Ben de biraz şeytanın avukatlığı yapma amacıyla burada oturduğum için. Bütün tekneler kalkacak. Yani bir all boats will rise. Herkes bir şey kazanacak. Buna da trickle down economics. Yani aşağı doğru sızan ekonomi modeli dediler. Bunun böyle çalışmadığını şu an onlar da kabul ediyorlar. Evet. Bu kısmı doğru. Burada biraz da sizi şeye yönlendirmek de istiyorum. Yani kapitalizm içerisinde eşitsizliği içkin olarak barındıran bir şey. Yani bir sermaye sahibi insanın bir de çalışan insanların olması gerekiyor. Mantıksal olarak kapitalizm bir müteşebbis modelinde, bir girişimci modelinde. Şu anda biz istatistiklere baktığımızda içkin olarak gene yani insan etiği ve ahlakını düşündüğünüzde bunun yanlış olduğunu görebiliyoruz. Ya evet, %1'in %99'la aynı servet tutması yanlış bir şeydir diyoruz. Ama içkin olarak bu kötü bir şey midir? Yani eşitsizlik ne noktada kötüdür? Ne noktada iyidir? Bir yandan çünkü şuna da bakıyoruz. Bir sürü gelişmiş ülkede, millette bugün gelişmiş adettiğimiz ya da Amerika'da mesela İngiltere'de başarı hikayeleri bir sosyal mobilite hikayesinden çıkıyor. Yani bir rapçinin bile kalkıp ben en aşağı tabakadan geldim bakın şimdi Mercedes'im var diye bir şey anlattığı bir hikaye var. Bir sürü insan da bunu satın alıyor gibi görünüyor. Yani bakıp insanlar ya işte başarı budur, girişimci oldu, milyar dolarlık adam oldu, Bill Gates işte garajında bilmem ne kurdu vesaire. Aslında bir sürü bugünkü gençliğin de inandığı sosyal retorik de bunun üzerinden geliyor gibi görünüyor. Ya eşitsizlik üzerine kurulmuş bir algı bu. Ama bu ne noktada yanlış hale geliyor, ne noktada doğru ya da sizin kabul ettiğiniz noktada kalıyor.
Çok güzel geldiniz. Sizin tam aslında vurgu yaptığınız yer tam iktisat sosyolojisi. Yani bu 1980'lerden sonra iki bilimin birbirine yaklaşmasıyla, yakınlaşmasıyla gelen iktisat sosyolojisi kavramının dört bacağından bir tanesi algı kavramı. Evet, bu böyle oldu. Fakat başka bir, o zaman ben de şeytanın avukatlığını ters bir taraftan yapmaya çalışıyorum o zaman. Şöyle, aynı zamanda bu %1'lik kesimin, bu %1 olan kesim öylesine güçlü bir hale geldi ki bu kesim siyasetin içerisinde çok önemli bir aktör oldu. Ve bu kesim, bu sermaye zaman içerisinde bunun örnekleri kimler? Berlusconi'dir, Trump'tır mesela. Bu kesimler öylesine bir etki alanı siyasi olarak da yaratmaya çalıştılar ve sermayeyi kendilerine bir tekel gücü gibi kullanmaya çalıştılar ki tabii siyasi tecrübeleri de olmadığı için bir taraftan siyasetin içinden gelmiyorlar. Bugün dünyada işte Türkiye'de de tüccar siyasetle başladı bu işler 2002'de tüccar siyasetten de hakikaten oraya evrildi. Yani siyasetin içinden gelen bir devlet ağırlığı, bir devlet olgunluğu gibi kavramların kenara atıldığı ve bu yüzden de aslında demokrasilerin de zede gördüğü, batıda da demokrasilerin zedelendiği bir süreç yaşandı. Bu nasıl oldu? Bu da işte o az önce küreselleşmeden faydalanamayan kesim dediğim o zengin ülkelerin orta sınıfları vardı ya, işte onların oradan o faydalanamayışlarını onların üstünde böyle bir algı yaratarak, kullanarak popülist politikalarla onları çektiler kendileri. Ve dolayısıyla bir taraftan rapçi sıfırdan geliyorum dedi, yukarı çıktı. Türkiye'de de bunun örnekleri var. Evet. Yani bir
bayağı
takım...
yeni yeni de bayağı ciddi bir alt janra oluşmaya başladı. Böyle.
Evet, evet. Ya bunların filmleri falan filan da yapılıyor aslında. Çok da güzel yani bunların ortaya çıkması, bilinmesi.
Belki eski bir örneği arabesk müzik de olabilir.
İşte tabii işte çıkan. Müslüm Gürses'in filmi işte yapıldı. İşte Dilberay'ın değil mi, Bergen'in falan onların filmleri yapıldı. Şimdi bu insanların nereden çıkıp ne kadar kötü koşullardan çıkıp nerelere geldikleri toplumda anlatılıyor. Aslında o filmlerin hepsini...
Bir aynı sosyal zamanda bir sosyal hikayesi.
Tabii tabii öyle bakmak lazım. Öyle incelemek lazım. Küreselleşmeyle mi oldu acaba? Yani o mu istatistik olarak baktığımda kaç tane insan oradan çıktı da böyle bir şey oldu? Fırsat eşitliğinin üstünde bu kadar durdu mu ki kapitalizm daha sonra böyle o fırsat eşitliğinden faydalanarak bir takım kitleler yarattı? Bence orada da şöyle bir şey var. Şimdi fırsat eşitliği yaratırsınız ama fırsat eşitliğini yarattıktan sonra da toplumda şuna yaratmamak lazım. Yani ben yarattım fırsat eşitliğini. İşte herkes bir şey yaptı. Eşitsiz bir hale geldiniz bugün ama gelmeseydiniz. Yani bu benim suçum değil. Hayır. Orada da müdahale etmeniz lazım. Çünkü fırsat eşitliğini sunduktan sonra ortaya çıkan bir takım eşitsizliklere de müdahale etmezseniz o bir sonraki dönemde bir sosyal sorun olarak karşınıza çıkıyor çünkü. Hı hı. Sosyal dinamikler bunu beraberinde getiriyor. Yani bu dediğiniz örnek evet güzel bir yerden şeytanın avukatlığını yaptınız ama öbür taraftan da bir taraftan bir böyle bir popülist politikalarla bu kesimin iktidara geldiği, iktidara rahatlıkla oynayabildiği işte az önce dediğim gibi Trump'lar, Berlusconi'ler falan filan ya da şu anda İngiltere'de işte Sunak falan. Facia adamlar benim gözümde ve hiçbir şeyi tanımıyorlar. Yani küresel ısınmayı tanımıyor. Onun yarattığı eşitsizliklere hiç vurgu yapmıyor. Bunlar sosyal bunalımları beraberinde getirmemesi mümkün değil önümüzdeki dönemlerde. Dolayısıyla işte bu bir plutokratik bir sınıf yani. Plutokrasi yaratıldı yani. Ve o popülist politikaları işte o ülkelerdeki zengin ülkelerin orta sınıflarına oynadılar ve başardılar. Şimdi buradan iki tane yükseliş karşımıza çıktı. Bir bağnaz bir milliyetçilik çıktı. Yani biz bu küreselleşmeden hiçbir şey anlamadık. Biz hiçbir şekilde faydalanamadık. Ama bu arada şunu da görmek lazım. Zengin ülkelerin orta sınıfıyla Asya'da küreselleşmeyle yükselmiş orta sınıf da aynı yerde değiller hiçbir şekilde. Aralarında çok büyük bir siklet farkı var. Hala, evet. Hala var. Ama tabii o kesimler biz büyüyecektik, gelişecektik falan gibi baktılar konuya. Ve o popülist politikaların tuzağına düştüler. Ve işte bu insanları, bu kitleleri, küreselleşmenin işte sonuçlarını siz işte hep beraber barış şarkıları söyleyecektik. Hepimiz birlikte faydalanacaktık bu işten ama öyle olmadı. Yani siz bak durdunuz. İşte bu gelişmekte olan ülkelerde de bir takım işte Bolsonaro falan gibi adamları iktidara getirdi. Türkiye'de bir AK Parti olgusu yaşandı. Evet. Bu küresel bir dönüşüm, bir transformasyon. Böyle bir durumla dünya karşı karşıya kaldı. Ama bu işin sonu yok. Yani hele hele kapitalist sistemi içinde hiç yok. Bu yine iktisat sosyolojisi diyeceğim. Orada yine güç dengelerine, güç ilişkilerine vurgu yapacağım. Bu güç ilişkileri kendi içinde kim ne tarafa ne kadar çekebilirse, bu sosyal ağları kendi lehine çekmek adında kurumları da dahil ederek ve algıyı da yöneterek nasıl kendine daha çok çekebilirse, o kadar yine eşitsizlik yaratmaya yönelik çabaların bulunduğu bir dünya devam edecek. Buna ancak hükümetler, sosyal adalete önem veren bir takım siyasi iktidarlar buna dur diyebilir, bunu engelleyebilir kanunlarla. Burada maliye politikalarıyla işte vergilendirmeler, şunlar bunlar, tabii bunlar da işin içinde araçlar eşitsizlikleri azaltmak için. Ama bu kadar kompleks bir dünyada, hele hele bir yapay zekanın, teknolojinin bugün gümbür gümbür geldiği bir dünyada bugün, dijitalleşmenin geldiği bir noktada bunun da faydalananları olacak. Bundan faydalanamayanlar olacak. Bu işten hasar görenler olacak.
Burada güzel bir tarihsel örnek de var yani. Luditler dediğimiz Edward
Bravo, evet.
Takipçileri.
Evet. Yani İngiltere'de işte 1800'lerin başında dediğim oydu. Evet.
Yani bir
ismini
şey.
Ben zikretmemiştim ama siz
zikrettiniz. Tekstil işçilerinin işini elinden alabilecek bir makine yapması ve işçilerin gidip bunu yok etmesi tarzında. Hı-hı, burada da aslında benzer bir şeye, eleştiriye gelmek istiyorum. Gene eşitsizlik debate'inde, tartışmasında çok gündeme gelen bir şey. Çoğunlukla da bu söyleniyor. Avrupa bildiğiniz üzere eşitsizlik konusunda en eşit yerlerden bir tanesi kıta ve bölge olarak. Ama burada karşı çıkılan şey de şu oluyor. Bakın bu eşitsizlik olgusu aynı zamanda bunun yanında yarattığımız başarı ve sosyal mobilite algısı inovasyona sebep oluyor deniyor. Yani insanın içindeki müteşebbis yapıyı daha da kamçılayan bir şeydir deniyor. Bunun için de en çok verilen örnek Amerika'dır mesela. Amerika'da yeni kurulan şirketler, inovasyon yapıları vesairesi. Ama bir yandan da baktığınızda mesela Almanya gibi stabil ülkelerde bunların daha az olduğunu, çünkü sosyal güvenlik ağlarının daha kuvvetli olduğu, sizin işte mutlak sefalet düşmenizin önünde engeller olduğu yerler, bunun için çok daha kamçılayıcı olduğu söyleniyor. Ama mesela Amerika'da en iyi noktada dahi olsanız birkaç yanlış harekette sokağa düşmeniz belki muhtemel ya da bir nadir bir hastalığa yakalandınız, sokağa düşebiliyorsunuz. Bunlar Avrupa kıtasında çok imkansız şeyler gibi. Bunun da sonunda getirdiği eleştiri de bağlayacak olursam şu: insanın içindeki müteşebbis yapı, yani teşebbüs yapma yapısını daha kamçılayan yapılarda eşitsizlik yapıları, kapitalizm bunlarla var olur diyen bir kanat da var. Türkiye'de mesela Cem Toker böyle söylüyor.
Verdiğiniz örnek tam aslında bu bütün bu bunlara çok güzel oturdu. Şu anlamda gelir artıyor, artmaya başlıyor ama gelir aynı anda bütün sektörlerde birden artmıyor ki. Bir yerde bir inovasyon oluyor, bir verim artışı oluyor, ya da bir yerde bir hareketleniyor toplum. Gelir orada özellikle artmaya başlıyor. Onun çevresinde ondan faydalanan bir takım sosyal çevrelerde gelir artmaya başlıyor ama bir taraftan o gelir artışının tetiklenmediği yerlerde bu kadar büyük bir gelir artışı olmuyor. Yani gelir artışı aslında eşitsizliğe bir alan açıyor.
Servet transferi mekanizması gibi
çalışıyor. Tabii bir servet transferi ama bunun nereden, ne zaman, nasıl geleceğini de tabii tahmin etmeniz pek mümkün değil. Onun için bu gelişmeleri takip ederek kamu otoritesinin, zaten şeyi bu. Yani amacı bu olmalı. Burada serbest piyasa ekonomisi tamam olsun ama serbest piyasa ekonomisi vahşi bir kapitalizm yaratmasın. Serbest piyasa ekonomisini savunan işte Milton Friedman falan Nobel ödülü de almış. Ama mesela Şili'deki diktatör rejimi desteklemesin. Yani bunu yaptı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada yani işte sosyal, bu işin içinde demokrasi var. Ekonomi demokrasiyle ilişkisi var. Az önce söylediğim o plutokratların 1980'lerden sonra gelişen o %1'in siyasi alana müdahalesiyle başkalaşan ve bence tatsızlaşan, sevimsizleşen bir siyasi atmosfer var. Demokrasinin gelişmiş ülkelerde aşağı inişi var. Yani işte Trump'ın yani Capitol Hill basılması falan akla gelebilecek şeyler miydi bunlar? Yani evet. Ama yaşandı. Bunlar
aslında biraz
yaşandı.
Şundan bahsediyoruz. Yani 1980'lerde gelmiş o ekonomik düşüncedeki görece o zamanın devrimi, işte saf ekonomik akıl, neoklasik ve neoliberalle düşüncenin bir birleşimi 2000'lerin ortasında artık biraz infilak ederek, yavaştan bir infilak ederek biraz politikayla, biraz siyaset bilimiyle, biraz mesela çevreyle ilişkilenmeye başladı. Yani bu yaratılan eşitsizlik kavramı aynı zamanda bir takım yan etkiler, bir taşma etkileri, spillover etkileri yarattı. Bu alanda neler söyleyebiliriz? Yani bu eşitsizliğin yarattığı diğer yan etkilerden çok bahsedilmeyen, belki sizin de uzmanınız olduğunu bildiğim.
Estağfurullah. O yan etkilerin tabii yan etki mi demek lazım buna? Yan etki gibi algılanıyor ama aslında bayağı odak bir etki. Bence çevre konusu, iklim krizi konusu, iklim değişikliği konusu. Ya yani bir iklim değişikliği vardı, bu iklim değişikliği iklim krizine, bir iklim katastrofisine dönüşmüş durumda. Aslında bu, yani ben iklimle ilgili konularda işin teknik tabii fen bilimleri tarafını bilemem ama fen bilimlerinden faydalanarak iklim tarihiyle ilgili bir takım tespitler yaptım. İşte bu da kapitalizmin aslında bir durumu. Şimdi bugün fosil bazlı yakıt üreten ve bunları satan şirketlerin hepsinin bundan 70 sene önce atmosferdeki karbondioksit miktarının 2000 yılında, 2020 yılında nereye varacağı ile ilgili nokta atışı tespitleri olduğunu biliyoruz. Raporlar var bununla ilgili. Şimdi niye önlem peki alınmadı? 1911-1912 bir takım yabancı gazetelerde yer alan iklim değişikliğiyle ilgili haberler var. Bakın gazete diyorum, yani bunlar bir takım bilim dergilerinin... Efendim? 1911-1912 o yıllar. 1947 yılında İsveç'te Hans Alman adında bir bilim adamı kutupta bir erime olduğundan söz ediyor. Şimdi bütün bunların hepsi var. 1947 sözünü ettiğim tarih.
Bu eşitsizliğe nasıl bağlanıyor hocam? Peki?
Şöyle bağlanıyor. Şimdi bunlar biliniyordu. Bunlar görülüyordu. İlk iklim modeli 1898. Şimdi bunların o tarihlerde aslında dünya öyle çok geri falan değil. Yani bundan 50 sene önce, 100 sene önce çok geri gibi düşünemeyiz. Yani bugün başka bir noktadayız tamam ama o zaman da bunları anlamayacak, tespit edemeyecek durumda etmiş işte zaten. İspatları var yani, şu anda sözlü konuşuyor olduğumuz için bunları konuşalım söyleyemiyorum ama yazdım bunların yazılarını yazdım. Linkler verdim ilgili dokümanlara. Şimdi eşitsizlik tarafı bu işin şu. Burada nasıl yeni bir teknoloji yaratıldığı zaman az önce söylediğim gibi gelir bir yerlerde artıyor, ondan faydalananlar oluyorsa iklimin de vuracağı bir takım, özellikle bir takım endüstriler olacak mesela ekonominin içinde. Yunanistan'daki bu zeytin ve zeytinyağı ile ilgili kriz, işte o bölgede bir takım o ekonomi, yani zeytinyağı ekonomisinden faydalananları bugün zor duruma sokmuş durumda.
Tabii
böyle
daha,
bir adaletsizlik...
daha eşitsiz yerler aynı zamanda daha farklı şekilde etkilenip cevap da veremeyecekler belki.
Tabii cevap da veremeyecek. Bir de yine zengin kesim yani gelir dağılımında daha iyi koruyor kendisini. Fakir ülkeler koruyamıyor.
Mesela Bangladeş'teki ve Pakistan'daki selleri verebiliriz.
Evet aynen. Geçen sene 3'te 1'i yanlış hatırlamıyorsam evet. Pakistan geçen 2022 yılında 3'te 1'i de su bastı. Yani şimdi bu ya bunlar hiç normal işler ama insan sebep oldu buna. Yani 4,5 milyar yıllık tarihinde yer kürenin sayısız iklim değişikliği yaşandı ama bu defakinin sebebi insan. Bunu bilim tespit ediyor ve sanayi devrimiyle oluşmuş. Ha. Burada tabii tek başına kapitalizm diyemeyiz. Sosyalizm de olsa, komünizm veya hangi rejim olursa olsun bu üretimi yaptığı sürece bu olurdu sonuçta. Böyle oldu. Ama işin şey tarafı, kötü tarafı bu üretimi yapmak değil de bu üretimin böyle sonuçlar vereceğini biliyor. Önlemleri de mesela ilk elektrik, bugün elektrikli araçlar olsun işte İngiltere Başbakanı iptal etti programı biliyorsunuz. Elektrik araçları çok pahalı, halk bundan faydalanamaz, edemez falan dedi de. Şimdi 2023'te bunu konuşuyor dünya, İngiltere. Sanayi devriminin çıktığı ülkeden söz ediyoruz. Ve 1800'lerin başlarında elektrikli motorlar falan bulunmuş. Aradan geçen 100 yıllık süreç içerisinde Berlin'de, Londra'da, New York'ta mesela taksilerin neredeyse tamamı elektrikli otomobillerle işliyor, hareket ediyor. Bulunmuş yani elektrikli araçlar bulunmuş. Yeni değil.
Ha sonra... Orada sanki bir adoption sorunu var. Yani batarya teknolojileri şey değildi diye denebilir belki. Yani tamam. Dünyanın kendi şey tarihsel ilerlemesi içerisinde belki bir takım sorunsallardan bahsedebiliriz.
Tamam mutlaka var tabii ki. Yani ama işte bu işleri piyasa işte piyasada çözemiyorsunuz her şeyi. İşte piyasaya bıraktığınız zaman böyle oluyor.
Kamu müdahalesi gerekiyor.
İşte piyasaya bırakınca bu böyle oluyor. Şimdi işte uzun ömürlü şarjlı pil lazım. Pillerin tehlikeleri var. Bunların üstünde çalışılsaydı eğer, buna göre teşvikler verilseydi bu iklim böyle olmazdı. Böyle bir noktaya gelmezdi dünya. Ya da başka bir sebeple gelirdi. Başka bir açıdan gelirdi. Bilemiyorum. Yani bu kadar o kadar kestirmek hakikaten mümkün değil. Çok kompleks ama bugün dünyanın geldiği noktanın noktada eşitsizlikleri bu kadar konuşuyor. İktisat bir dönem hiç ilgilenmedi eşitsizliklerle. Hiç böyle bir konusu dahi olmadı. Yani bakmadı eşitsizliklere. İşte üretim faktörlerine baktı. Kim bölüşümü konuştu. Bu kadar pay alıyor, bu buradan alıyor. Bununla ilgili mücadeleler oldu. Emek sermaye kapıştı ama az önce söylediğim gibi ne emek homojen bugün ne sermaye homojen. Oradaki ilişkiler de çok karmaşıklaştı. Ve bugünkü dünyada 1980'lerden sonraki çıkış, finansallaşma ve ucuz emeğin üstüne kurulmaya çalışılan bir dünya ekonomisi yapısı eşitsizlikleri her zamankinden fazla konuşmayı zorunlu kıldı. Kesinlikle. Bir takım kesimler rahatsız oldu bu işten. Demokrasiler zedelendi. Gelişmiş ülkelerde dahi. Ve böyle bir sonuca, böyle bir dünyanın içinde kendimizi buluverdik. Tatsız oldu tabii. Yani pek şey olmadı
ama. Ağlamayan bebeğe meme vermezlermiş diye özetleyebiliriz. Yani bir özet geçecek olsam herhalde söylediklerinizi biraz şunları konuşmuş olduk. Yani kapitalizmin içkin olarak bir eşitsizlik yaratma gereci olduğundan, belki bundan beslendiğinden de bunun uzun süre gündeme gelmemesi, işte siyasi olarak da ekonomik olarak da ilgi çekmemiş olması ancak 2000'lere yaklaşırken artık bu siyasi ve politik durumlar o kadar ayyuka çıkmış ki bu artık gözümüzden kaçabilecek bir şey değil. Şimdi anladığım kadarıyla zaten kimse mutlak eşitliği savunmuyor. Ama bu gittiğimiz durumda biraz mutlak eşitsizliğe doğru giden bir yolda, rotada ilerliyor gibi görünüyor. Bu da herkesin rahatsız olması gereken bir şey diyebiliriz herhalde.
Oluyor, oluyor da. Olmayacak ya mutlak eşitlik. İşte dediğim gibi o eşitsizlik ne zaman rahatsız ediyor toplumda bir takım kesimleri ve hareketlendiriyor toplumları? İşte o toplumsal mutabakatın, yani eşitsizlik vardır ama ben mutluyum hayatımdan der bir kesim, bir takım insanlar. Bunu ne kadar çok kesim derse orada o eşitsizlik o toplumdaki yaraları ya da yara olarak algılanmadığı için yara da yok aslında. Ama işte toplumsal mutabakat önemli burada eşitsizliklerle ilgili konuda. Toplumsal mutabakatın sağlandığı yerde huzursuzluk çıkmıyor. Evet. Ama mutlak eşitliği bir konuda önemsiyorum. İşte ülkelerin arasında sınıfsal dedik. Mekansal dedik ülkelerin arasında, ülkelerin içinde ve arasında iki farklı tarafta. Ama bir de varoluşsal eşitsizlikler var. Bu bambaşka bir konu. Yani cinsiyet, renk, din, dil falan gibi etnik köken. Bütün bunların hepsi Burada mutlak eşitsizlik, burada mutlak, özür dilerim, mutlak eşitlik burada lazım. Ama maalesef burada da medeniyetten uzaklaşan bir dünyanın içindeyiz bu evet, tarafta da.
Yavaş yavaş uzaklaşıyoruz bakalım. Sonumuz hayır olsun demekten başka çare yok galiba.
Öyle
bunlar
gibi
da
gözüküyor.
Yaşayarak göreceğiz zannediyorum. Evet. Dünya çapında olan bir sürü işte siyasi cereyanlar, ezeyanlar bizi bakalım nereye götürecek. Hocam bu şeyle Cihet'le çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Davetimizi kırmadınız. İlk çok bölümümüzü keyif aldım. Sizinle çektik.
Vallahi çok onur duydum bundan.
Estağfurullah hocam bizim için.
Hem de çok güzel noktalara değindik. Hakikaten iktisadın borsa, kur, faiz falan olmadığını
İnşallah
anlatmak lazım.
Yani, ama tabii yani.
Konuşuyor olmak lazım.
Ben bir şey getirmek istiyorum. Her şeyin sonunda bir yatırım tavsiyesi değildir notuyla paylaşılabilecek bir şey. Ama herhalde
hiç
bu noktada
verebilecek bir şey. Hiç böyle bir şey
konuşmadık önce. Eyvallah. Çok teşekkürler tekrardan.
Ben teşekkür ediyorum. Hocaya. Ben teşekkür ediyorum.
FNF'e çok teşekkür ediyoruz. Buradaki bu projeyi fonladığı ve bize yardımcı olduğu için. Aposto'ya çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyoruz. Kapatıyoruz. Sağ olun hocam.
Ben teşekkür ederim.